Seyri Sabah. Bilmem ne av tüfekleri, vade farksız taksit, kılıf, kayış, yağ, harbi hediyeli. Dürbünlüsü var, pompalısı var, boy boy tüfekler. Adresinize kadar hizmet imkanı. Arayın telefonları, kapınıza kadar getirelim diye bakın pompalı tüfek satıyorlar. Sanki böyle faydalı bir mal satar gibi. Yapmayın beyler, yarın öbür gün herhangi birimizin evladının canı yanar, hepimizin birden canı yanar. Bunlara yol açacak şekilde bu silah ticaretini teşvik etmeyin. Ölüm makinesi satıyorsunuz yahu, ölüm makinesi. Benim babamın oğlunun gazetesi olsa bu ilanları yayınlamasına aynı tepkiyi gösterdim. Gazetelerin ya da internetin ya da herhangi bir şekilde ölüm makinesi silah satışına izin verilmemeli. Bir an önce yasaklanmalı bu. Seyri Sabah.
Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Merhabalar RSFM'den ve günün canlı bağlantısına gelelim. Bugün yayın hayatına son veren 9 yıllık başarılı bir gazetecilik hayatından sonra son baskısı yayınlanan Habertürk gazetesini konuşacağız. Gazete Habertürk'ü konuşacağız. Telefon hattında konuğumuz sevgili meslektaşımız, kardeşimiz ve Habertürk gazetesinin ilk genel yayın yönetmeni, kurucu genel yayın yönetmeni sevgili Fatih Altaylı var. Fatih günaydın, merhaba.
Günaydın Zafer'cim, nasılsın?
Çok teşekkürler. Başın sağ olsun diyerek söze başlamak istiyorum. Gerçekten iç parçalayıcı bir haber, bir gazetenin yayın hayatına son vermesi. İlk kurduğunuz günü, ilk çıkardığınız günü hatırlıyorum. O binadaki heyecanınızı hatırlıyorum. Ben orada Habertürk'te sunucuydum. Seni canlı yayına konuk almıştık. O heyecanını hatırlıyorum. O günlere dönüp bir de bugünle karşılaştırıp hissiyatını ilk önce öğrenmek isteriz.
Vallahi zaten şunu söyleyeyim, yani gazeteden dolayı bir üzüntüm yok. Yani gazeteler açılır, kapanır, yaşar, ölür, olur böyle şeyler. Üzüntüm gazeteler için değil, gazeteciler için. Çünkü orada senin de çoğunu tek tek tanıdığın bu gazeteyi büyük bir cesaretle kuran, o kurulu düzenleri bozup bu gazeteyi var etmek için oraya giren arkadaşlarımızın bir bölümü şimdi artık ne yazık ki işsiz. Bir gazete kalmasındaki bence en yürek parçalayıcı şey bu arkadaşlarımızın durumu oluyor. Çünkü sektörün durumu ortada. Bağımsız gazetecilik artık fazlaca kalmış bir şey değil. Biz her şeye rağmen Habertürk'te, senin de uzaktan, bazen yakından, bazen uzaktan izlediğin gibi iyi gazetecilik yapma çabası içerisinde olduk her zaman. Buna imkan imkanlarımızın fazla olduğu zamanlar oldu, imkanlarımızın az olduğu zamanlar oldu. Ama hep bu gayret içerisinde olduk ve sonuçta orada 200 kadar gazeteci ve ona yakın sayıda da matbaa elemanı, matbaada çalışan arkadaşımız vardı. Şimdi artık onların önemli bir bölümü işsiz. Beni asıl üzen o, yani bu ne ilk kapanan gazete ne son kapanan gazete olacak. Belki bundan sonra daha fazla gazete de kapanacak yakın bir süre içerisinde. Ama o arkadaşlarımızın durumları göre gerçekten sıkıntılıyım, yani üzüntüden daha öte sıkıntılıyım.
Evet, bu tarafı çok önemli tabii, emekçilerin işsiz kalması. Ama bir yandan da ben tabii sizin hakkınızı teslim etmek anlamında bunu söylemek istiyorum. Tarihe not düşmek amacıyla çok kısa sürede çok büyük bir başarı öyküsüne de imza atmış bir ekibin dağılması tabii benim içimde en çok parçalayan şey o. Şimdi Habertürk gazetesi 2009'da kurulduğundan itibaren Türkiye'de Hürriyet, Milliyet, Sabah diye bir sıralamayı yıktı geçti ve iki sonra da birinci sıraya tırmandı. O konuda ellerinize sağlık diye hakkınızı teslim etmek istiyorum. O başarı Allah öyküsünün ilk günlerini bize bir özetler misin? Neler yaptınız? Neyi farklı yaptınız?
Vallahi şöyle söyleyeyim, Habertürk'ün kurulmasının sebebi daha önce benim yayın yönetmeni olduğum Ciner grubunun da sahibi olduğu Sabah gazetesine hükümet tarafından el konulmasıydı ya da işte TMSF aracılığıyla el konulmasıydı. Biz bunun üzerine bir gazete kurma kararı aldık, elimizden gazetemiz gelince. Sıfırdan, yani ne o ground zero derler ya, işte tam o şekilde. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bütün tek tek dolaşıp Anadolu'nun dört büyük ilini matbaa arazilerini aldık. Üstüne binalarını Mimarların o binaların çizimlerini yapmaları dün gibi aklımda. Hepsinin matbaa binalarını, ardından temsilcilik, editoryal binalarını yapmamız. Matbaa makinelerini, dünyanın en büyük matbaa rejili. Hatırlarsın, çok kapasiteli, çok farklı imkanlar sunan bir matbaa sistemi oldu. Dünyada bir ilk ve ikincisi de olmadı. Sonrasında ekibi oluşturdu. Türkiye'nin en genç ve en iyi gazetecilerini aldık da herkesin alay ettiği bir örnekte. Gazeteye mi ihtiyacı var? Doğru bir laftı. Hakikaten Türkiye'de insanlar arasında bir anket yapsanız neye ihtiyacı var deseniz büyük ihtimalle gazeteye ihtiyacı var sorusu yanıtı en son 100. 107. yanıt olurdu.
Farklı bir boyut, farklı bir kağıt formatı getirdiniz, evet, değil mi bir de?
Bambaşka bir boyut. 5 parça, 5 ayrı gazeteden oluşan bir gazete. Bambaşka bir boyut, başka bir kağıt türü, başka bir baskı türü, başka bir mizampaj anlayışı, internetten esinlenen bir mizampaj anlayışı çıktı. Ve alay ediyordu bizde yani. Şeyi biliyorum mesela, Hürriyet Gazetesi'nde yapılan yazı işleri toplantılarında veya patronun katıldığı icra kurulu toplantılarında işte 10 bin, 20 bin satarlar, 2 ay açık kalırlar, yazık Turgay'ın parasına falan diyordu Aydın Doğan. Veya işte Sabah Gazetesi'nde o sıra Sabah Gazetesi'ni devletten satın almış olan kişiler bir iki ay içerisinde batarlar, matmaları çok güzel, biz de onu alırız falan diyorlardı. Ben de yapılan röportajlarda da hep gazeteci arkadaşlarımız niyeyse gazeteciler gazetelerin tutmasını pek istemezler garip biçimde. İşte 50 bin satar mısınız, 100 bin satar mısınız diyorlardı. Ben de Türkiye'nin birinci gazetesi olacağım dediğim zaman gülüyorlardı. Fakat senin de gayet iyi hatırladığın gibi çıktığımız gün 250 bin satışta başladık. Bu satış yavaş yavaş yükseldi. Birinci senenin sonunda 450 bin satışta Hürriyet Gazetesi'nde kafa kafaya satış.
Şimdi Fatih Altaylı, çok enteresan bir şey aktarayım mı sana? Bilmediğin ve ilk kez duyacağım bir şeyi. O zamanlar Hürriyet'te yönetici olan bir arkadaş, ismini ona sormadığım için paylaşmayayım ama bak dün ne yazmış benim Habertürk'le ilgili Facebook'taki paylaşımının altına. Diyor ki o zamanlar Fatih Altaylı'nın karşısındaki evde oturuyorum. Hürriyet'te bir heyecan bir heyecan, nasıl çıkacak, herkes prototip peşinde, matbaacılara para verdik, şoförleri tavlamaya çalıştık. İlk örneğe ulaşırsak patrona göstereceğiz Aydın Bey'e, gerekirse tedbir alacağız. Ben de her akşam bizim köpeği işetme bahanesiyle Fatih'in evinin önünden geçip camdan içerisi görünüyor mu diye baktım. Hatta her akşam adamın çöplerini bile karıştırdım ama nafile. Bütün Hürriyet ancak ilk basıldığı gün görebildi gazeteyi diyor. Çıktığında sektör içinde mutlu olduk. Rakip de ama çok iyi iş yaptılar diyor. Bunu da belki ilk defa duyuyorsun.
Vallahi ilk defa diyorum. Hakikaten hoşmuş. Ya dediğim gibi hızlı bir tiraj artışı. Aynı oranda sadece tiraj değil, etkinlik artışı vardı. Ve kamu araştırmalarında, diğer araştırmalarında etkinlikte Hürriyet'le beraber zirveyi paylaşıyordu. O günkü Hürriyet'le beraber. İyi bir gazeteli sonuç olarak. Sonrasında işte olanlar malum. ben bırakmak zorunda kaldım gazeteyi. Gelişmeler öyle gerektirdi. Zaten Turgay Bey'le anlaşmam 5 yıllıktı. 5 yıl yayın yaparım. Sonrasında İnsanlar eskiyorlar demiştim. Heyecanını kaybediyorlar. Heyecan kaybolmamıştı ama bırakmak daha doğru olacak diye bıraktım. Başka bir ekip geldi. Başka bir gazete yaptılar. O da iyiydi. Yani her zaman haberleri çok paylaşılan, çok herkesin farklı haberlerini bütün medyanın aldığı, izlediği bir gazete olarak hep devam etti haberdi. Ama bir ekonomik koşullarla izin vermiyor. Yani şöyle söyleyeyim haberdi. Biz bu gazeteyi çıkardığımız zaman kağıt dediğimiz gazetenin önemli ham maddesinin tonu 600 dolar civarındaydı ve 1 dolar o zaman 1.2 TL'ydi. Gazetenin fiyatı da 1 liraydı. Bugün gazetenin fiyatı hala 1 lira. Kağıdın tonu 700 dolar ve dolar 4 lira. Yani maliyet en önemli girdiniz 4 katına çıkmış hemen hemen. Sizin satış fiyatınız aynı.
Reklam pastası olağanüstü küçülmüş.
Reklam pastası hem küçülmüş hem de dağıtımında adalet kalmamış. Yani 2000'lerde, 2000'lerin başında yaklaşık Türkiye'nin reklam parasının %60'ını gazeteler alırken bugün bu %14'lere, %15'lere gelmiş ve dağıtımında da adil olmayan durumlar söz konusu. Yani gazetenin tirajını veya etkinliğini veya erişim yüksekliğini ya da okur kalitesini siz reklam gelirine çeviremiyorsunuz. Reklamlar başka sahiplerle dağıtılır olmuş. Bu durumda tabii yaşaması gazetelerin pek mümkün değil. Ve üstelik de Habertürk bugün kapanırken bir kuruş ne bir banka borcu var ne bir herhangi birine borcu var. Hiçbir kredi şeyi boyunca kullanmamış gazetenin 10 yıllık hayatı boyunca tek bir kuruş kredi kullanılmamış, geri ödemesi yapılmamış, ülkelerimiz olmamış. Sıfır borçla bugün Habertürk'ü kapattı grup. Yani bundan sonrası nasıl olacak? Yürümezdi.
Bundan sonra dijitale geçme gibi bir tabii plandan söz ediliyor. Şimdi sen bir gazeteci olarak ve bir eski gazete yöneticisi olarak dijitale hazır olarak hissediyor musun kendini ya da Türk medyasını? Bir de yani dijital deyip kapanmamak için ne yapacaksınız? Onun cevabı var mı senin kafanda? Çünkü yani bütün işte dünya tartışıyor bunu aslında.
Bu sorunun yanıtı bende yok. Şu açıdan yok. Yani dijitalden kasıt ne açıkçası ben bilmiyorum. Habertürk açısından dijitalden kasıt ne henüz daha bununla ilgili fikrim yok. Ama benim anladığım kadarıyla Habertürk internet sitesi olarak devam edilecek yola. Bütün dünyada dediğim gibi bu tartışılan bir nokta. İşte herkes gazeteler ölüyor falan diyor. İşte kağıda basılı gazete kalmayacak. Valla kağıda basılı gazete bana sorarsan kalacak. Şimdi şöyle düşünün.
Aynı fikirdeyim ben de.
Amerika Birleşik Devletleri dijitalleşme açısından Türkiye'den bir 10 yıl ileride midir? En az 10 yıl ileridedir değil mi?
Herhalde.
Dijitalin aldığı reklam, dijitale gelen paralar açısından baktığın zaman veya sosyal medyanın etkinliği, gücü, kullanım oranı açısından baktığın zaman. Amerika'da bugün bakıyorsun Wall Street Journal önemli bir gazetedir. Ve Murdoch tarafından yakın zamanda yani nispeten yakın bir zamanda satın alındı. Tirajlarını %30 civarında arttırdı Murdoch'la beraber. Hatta belki daha fazla. New York Times ciddi bir mali sıkıntı içerisindeydi hatırladığım üzere. O da Jeff Bezos Amazon tarafından satın alındı. Ve her ikisi de tirajlarını, gelirlerini ciddi miktarda arttırdılar. Demek ki kağıda basılı gazete öyle bugünden yarına ortadan kalkacak bir şey değil. Oradaki mesele şu, siz yeni çağın gazetecilik anlayışına uygun davranabiliyor musunuz, davranamıyor musunuz? Bugün yani artık gazetelerin bir lüks tüketim malzemesi haline gelmesi lazım. Harcı alem milyonlara satan bir ürün olmayacak belki gazeteler. Haber almak, özgürce haber almak ve iyi haber almak isteyenlerin tatmin edecek şekilde kendini yeni yapılandırmaları, editoryal kadroları yeni oluşturmaları ve buna göre bir yapı içerisinde değerine satılmaları lazım. Şimdi Türkiye'deki temel mesele şu. Vatandaş diyor ki gazeteler özgür olsun. İyi olsun tamam. İşte gazeteler kaliteli olsun. İyi olsun tamam. Ama bedava olsun. Böyle bir şey yok. Şimdi 1 liraya satın aldın. Yani bakın tuvalete gidiyorsunuz 2 lira veriyorsunuz. Türkiye'de. Küçük 2 lira yani. Ama gazete 1 lira. Hatta 50 kuruşa gazeteler var. Şimdi Fransa'da, Almanya'da gazeteler 5 euro. 3 euro.
Evet, bir de hayatın gerçekleri var. Ona da uygun davranmak gerek diyorsun. Şimdi yani, Fatih Altaylı bir de tabii esas nedenlerden bir tanesi ya da bu hem Habertürk'ün ölümünü diyelim. Yani bu ölüm lafını biraz içim yanarak kullanıyorum ama hem de başka yayın organlarının, televizyonların kapanması, gazetelerin kapanması meselesinin tabii siyasi nedenleri de var. Şimdi kişilerden, kurumlardan bağımsız olarak konuşalım. Turgay Bey'den, Aydın Bey'den, Fatih Altaylı Selçuk Tepeli'den, Derya Sazak'tan, Ertuğrul Özkök'ten vesaire Demirören'den bağımsız olarak konuşalım. Türkiye'de basın yayın kuruluşları, basın patronları ve yöneticileri siyasetle, siyaset kurumuyla ilişkilerini, iktidarlarla ilişkilerini düzenlemekte ne kadar başarılı olabildiler? Bir geriye dönüp baktığında buradaki başarısızlıkların da herhalde etkisi var değil mi?
Şöyle söyleyeyim bak bu Türkiye'de çok konuşulan, çok yöneltilen bir şey ama dünyanın başka ülkelerinde de medya siyaset ilişkileri Türkiye'deki kadar olmasa da ya da Türkiye'deki son dönemdeki kadar olmasa da her yerde sorunlu, tartışılan, konuşulan işlerdir. Bu kadar iç içe olduğunuz zaman, yani dördüncü güç olarak anıldığınız zaman siyasetten çok da uzak duramıyorsunuz. Muhakkak o çarkın Türkiye'deki meselelerin başına şu geliyor. Elbette ki gazetelerle siyasetçiler arasında bir ilişki. Bu zaman zaman bir destek, zaman zaman bir muhaliflik, zaman zaman belli konularda işbirliği dahi olabilir. Bunu Amerikan basınında da görürüz. Yani ülke meselelerinde zaman zaman basının siyasetçilere destek olduğu konular da olabilir ama Türkiye'deki mesele siyasetin gazeteler üzerinde aşırı baskı uygulaması. Şimdi bugün Amerika'da da Trump'ın medyaya yapmış olduklarını ya da medyanın Trump'la ilişkilerinin ne olduğunu biliyoruz. Le Monde gazetesinin Fransa editörlüğünün yazmış olduğu bundan 10-12 sene önce yayınlanmış bir belki daha fazla bir kitap vardır. Orada Fransa'daki bu ilişkilerin Türkiye'dekinden 5 beter vaziyette olduğunu da görüyoruz ama Türkiye'de mesele şu ki yargı konusunda ciddi sıkıntılara var. Medyanın siyaset karşısında bağımsız ve etkin olarak durabilmesinin gerektiği zaman siyasetle kavga edebilmesinin önündeki elindeki en önemli koz yargı bağımsızlığıdır. Yani bağımsız yargı gazetecinin haklarını korumalıdır. Halkın haklarını koruduğu gibi, toplumun haklarını koruduğu gibi millet adına karar verirken gazetelerin de özgürlüğünü, gazetelerin de bağımsızlığını koruma konusunda yargı destek olmalıdır. Ama Türkiye'de ne yazık ki bu yok.
Bunun peki medya kendi üzerine düşen direnişi gösterebildi mi bu baskıya direnebilmek adına? Yani mesela sen kendi dönemini değerlendirdiğinde bunu başarabildi mi medya? Kurumlardan bağımsız olarak söylüyorum bunu.
Vallahi yani şöyle söylemek lazım. Elimizden geleni yaptık. Şimdi şöyle yani bu gazetelerin sonuçta patronları var ve bu patronların kendine yönelik baskı konusunda sığınabilecekleri tek yer medya. Medya dışındaki işlerine yönelik olarak yapılan haksızlık ve hukuksuzluklarda sığınabilecekleri tek yer hukuk. Şimdi burada hukuk işlemediği zaman gazete patronlarının da yatırımcılar olarak haklarını nasıl koruyacakları sıkıntılı bir süreç oluyor. Yani Türkiye'yi hatırla, Türkiye bir dönem bir yanda hükümet bütünlük, bir yanda cemaat denen organizasyonun şimdi artık FETÖ olduğu anlaşılan organizasyonun medya üzerinde ve siyasetinde kurduğu baskıyla patronlar da gazeteciler de bu baskının içinde sıkıştılar. Yani bir tarafta hükümetle beraber hareket eden ve yargıyı büyük ölçüde kontrol altına almış bir FETÖ gerçeği, diğer tarafta siyasetin elindeki güç ve bu gücün haksız kullanımını engellemek görevli adalet mekanizmasının tamamen ele geçirmiş olması ve adaletten başka bir mekanizma haline dönüşmüş olması herkesi çok sıkıntıya soktu. Yani Habertürk direndi. Sadece Habertürk değil, Türk medyasındaki pek çok gazeteci dostumuz direnmeye çalıştılar ama bu dirençlerini kıracak pek çok gelişme de yaşandı. Şimdi hatırlayacaksın, benimle ilgili de bir sürü şey çıktı denilir. Bant kayıtları. Kesip biçip yayınladılar. Sen içerideydin ve bizim ne kadar bu baskılara direnmeye çalıştığımızı görüyordu herkes. Yani,
şu Alo Fatih dönemini mi hatırlatıyorsun?
Evet, Alo Fatih dönemini. Ben hiçbir şey masaya değilim, benim lehimde veya aleyhimde de olsa. Yani bütün bu dönemlere baktığın zaman medya direndi. Medya, bugün medyayı suçlayanlar aynı baskılarla kendine karşılaştıkları zaman acaba medya kadar ya da medya patronları kadar direnebilirler mi? Yani sonuçta işte vay siz hükümete teslim oldunuz, vay siz şunu yaptınız, bunu yaptınız diyenlerin zaman zaman evine kaçak bir balkon yapabilmek ya da işte memnunluk için neler yaptıkları bildiğimiz için biliyorum ben bütün
peki bunlara. Daha farklı davranabilirdik. Keşke şunu yapsaydık dediğin bir pişmanlığın var mı o döneme ilişkin? Yani yönetici olduğun dönemi kastediyorum.
Ya herkesin çeşitli vakalarla ilgili zaman zaman ufak veya büyük pişmanlıkları olabilir. Mesela benim pişmanlığım kendi adıma şudur ancak, keşke yöneticilik görevinden daha erken ayrılsaydım dediğim zamanlar olmuştur.
Neydi en zor tarafı? Yani patronla iktidar arasında sıkışıp kalmak mı, gazetecilikle yöneticilik arasında sıkışıp kalmak mı? Neydi esas sorun?
Tabii yöneticilik başka bir şey. Yani ben o gün bana şey, niye istifa etmiyorsun falan dediklerinde ben şey dedim, arkadaşlarımı korumak için istifa ettim dedim hep. Senin korumasına ihtiyacı var da işte. Ne oldu mesela? Ben haberleri ayrıldıktan sonra benim oraya getirdiğim pek çok arkadaşım, işte sen de bazı arkadaşım, Doğan Satmış gibi başka arkadaşlarım ayrılmak zorunda kaldılar. Şimdi bunca insanın sorumluluğu istiyorsunuz. Ondan ailelerini biliyorsunuz, işlerini biliyorsunuz, çocukların okuduğu okulu biliyorsunuz, hayal hayal ödedikleri taksitleri biliyorsunuz. O zaman da onları koruma içgüdüsü ağır basıyor. Ben bıraktıktan sonra işte ekibin hemen hemen yönetim kademesinde çok ciddi değişimler oldu, olmak zorunda kaldı. Herkesin kendi arkadaşla çalışma özgürlüğü olduğu için. Sonuç olarak orada bir sorumluluk da var. Ama keşke daha önce bıraksaydım dediğim zamanlar evet. Olmamıştı. Çünkü yazar olduğunuz zaman daha bağımsızsınız. Yazar olduğunuz zaman bedeli senetsiz ödüyorsunuz. Hatırlayacaksın 2,5 seneye yakın ben Habertürk gazetesinin 10 yıllık süreci içerisinde 2,5 seneye yakın 2 sene hemen hemen yazı yazamadım.
Evet aynı gün Habertürk benim işime son verip senin de yazılarına son vermişti hatırlıyorum. Evet. Aynı gün o kaderi yaşamıştık. Yavuz evet. Semerci de öyle. Peki son olarak şunu sormak istiyorum Fatih Altaylı. Hep dönüp dolaşıp medya sahipliği, medya patronlarının başka işler yapmasının iktidarlar karşısında ellerini kollarını bağladığı meselesine gelir.
Bu bir şey söyleyeyim sana.
Bu çözüm müdür?
Bu çözümü olmadığı hukuk yoksa, bunun hukuk bağımsız değilse, yargı bağımsız değilse, adalet düzgün çalışmazsa bunun çözüm olmadığı çok net ortada. Şimdi böyle bir gazete var mesela. Sahibinin sadece gazetecilik yaptığı. Bir adını biliyorsun Sözcü Gazetesi. Sözcünün sahibinin gazetecilik dışında bir işi yok. Peki Sözcünün sahibi şimdi nerede?
Londra'da.
İngiltere'de. Niye? Kaçak. Niçin? Çünkü hakkında son derece kimsenin de açıkçası ya bu doğrudur diyemediği bir iddia nedeniyle açılmış bir dava. Sonuçlanmamış ama açılmış bir dava. Ve bundan dolayı da tutuklama kararı var hakkında. Şimdi siz Sözcü Gazetesi'nin sahibinin medya dışı işleri nedeniyle mi bu durumda olduğunu düşünüyorsunuz? Yani yargı ve adalet gazeteciyi koruyan işi medya dışında işi olsun olmasın. Şimdi bugün diyelim ki bir muhalif internet sitesi kurdunuz ve her şeyi yazıyorsunuz. Adalet bağımsız olmadığı için yarın öbür gün bir yargı kararıyla erişim yasağı getirilir. Yani dijitalde yaptınız bunu. Yani önemli olan burada yargının durumu, adaletin durumudur. Başka bir şey değildir. Yani.
Hukuk ve demokrasi iyi çalışırsa bu sorunları çözeriz diyorsun özellikle.
Valla demokrasi zaten bana sorarsan hukuktan başka bir şey değil. Bağımsız yargıdan başka bir şey değil demokrasi. İşte Amerika'da ortada. Trump gibi bir adam var. Son derece anti-demokrat tavırlar içerisinde ülkede geber. Ama hala yargı ayakta ve yargı koruyor Amerikan sistemini Trump'ın yargıcılığına karşı. Ne kadar daha koruyabilir? Ondan tabii ben bilmiyorum. Yani belli ki bir süre sonra orada da koruyaması hale gelecek yargı. Eğer Trump'ı yapmak istediğinde başarılı olursa toplumda hepimizin ama hepimizin ne iş yaparsak yapalım. Güvendiğimiz yargı. Yani iş adamının da güvendiğimiz yargı. Basın medya dışında da olsa iş adamının da hakkını, hukukunu koruyabilmesinin yolu yargı. Sade vatandaşın da kendi yani sade derken sıradan işlerle uğraşan ve çok zengin çoğu. Yani en basit konularda bile yargıyla karşı karşıya geldiğiniz zaman karşınızdakinin yargıyı etkileyebilecek bir konumda olduğunu, bir siyasi bağlantı düşündüğü zaman şüphe duymuyor mu vatandaş? Miras davasından tut, evet. Basit ticari davaya kadar. Yargı. Adalet. Yani en fazla ihtiyacımız olan şey bu Türkiye'de. Başka hiçbir şey değil.
Bunu giderirsek bütün sorunlarımıza çözüm buluruz diyorsun. Peki Fatih Altaylı, çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katıldığın sana için, hem de böylesine önemli bir markayı ekip arkadaşlarınla birlikte yaratıp Türk medyasına geçen emeklerin için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
Ben teşekkür ediyoruz. Hem o zaman hem şimdi bize verdiğin destek için.
Sağ olasın. Çok teşekkürler. Habertürk Gazetesi'nin ilk yayın yönetmeni Fatih Altaylı ile konuşuyorduk. Bugün yayın hayatına son veren gazete Habertürk ile ilgili olarak, o macerayla, o süreçle ilgili olarak, kuruluşundan bugüne geçirdikleriyle, yaşadıklarıyla ilgili olarak ve medyanın genelindeki sorunlarla ilgili olarak görüşlerini bizlerle paylaştı. Bir kez daha Habertürk'ü saygıyla anıyoruz, çünkü saygın bir iş yaptılar meslektaşlarımız. En başta Fatih Altaylı'nın genel yayın yönetmenliğine başlayan, sonra bir dönem Doğan Satmış'la devam eden ve en son da Selçuk Tepeli genel yayın yönetmenliğini yaptı. Ciner grubunun bu basılı gazetesi bugün son nüshasını yayınladı ve yayın hayatına bugünkü özel baskısıyla son verdi. Dileyelim bu tür vedalar daha nadir olsun ya da hiç yaşanmasın. Çünkü bir gazetenin yayın hayatına son vermesi hem manevi bir boşluk oluşturuyor, basın yayın hayatında bir fikrin, bir görüşün ya da bir ekolün son bulması, altına çizgi konulması, nokta konulması anlamına geliyor. Ama en önemlisi de Fatih Altaylı kardeşimizin de lafının en başında belirttiği gibi pek çok emekçinin de işsiz kalması anlamına geliyor. Pek çok gazetecinin, yazarın, çizerin, fotoğrafçının, editörün, matbaa işçisinin ve bütün hizmet görevlilerinin birlikte işsiz kalmaları anlamına geliyor ki ekonomi açısından da ve insanların kişisel yaşamları açısından da trajik bir son. Dileyelim bir yerlerden tekrar geri dönüp birileri tekrar ya biz bu Habertürk'ü çıkartacağız derler. Belki Turgay Bey, Sayın Turgay Ciner bir aşamada tekrar karar verir gazeteyi çıkarmaya ve bu marka sonsuza dek yaşar. Emeği geçen herkese, dediğimiz gibi Turgay Ciner'di, Kenan Tekdağ'ydı, Fatih Altaylı'ydı, o gruptaki bütün yönetici ve çalışanlara böyle bir şeyi yarattıkları için ve bizi hala bu konuda konuşmak zorunda bırakacak bir başarı öyküsüne de imza attıkları için bir kez daha teşekkür edelim. Ve hayırlısı neyse o olsun diyelim. Artık köşe yazarlarını okumaya başlayabiliriz.
Köşe yazarları.
Az önce söylemiştik, Habertürk gazetesi bugün son nüshasını yayınladı ve başta genel yayın yönetmeni Selçuk Tepeli olmak üzere gazetenin yazarları bugün hepsi veda yazıları yazmışlar. Abdurrahman Yıldırım, ekonomi sayfasının yazarlarından, her ayrılık veda değildir diye yazıyor. Ben ekonomiyi ve piyasaları izlemeyi sürdüreceğim, yazmayı da en azından sosyal medyada ve dijital medyada diyor. Mikrofon uzatırlarsa konuşuruz da. 10 yıl veya 35 yıl öncesine göre gazetecilik, haber alma ve yorum ihtiyacı azalmadı. Değişim bunların mecrasında oldu. Bize de değişime uymak düşer. Her ayrılık veda değildir. Yeter ki sağlık olsun diyor. Abdurrahman Yıldırım'a da teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı da onu kutluyoruz. Güntay Şimşek, 10 yıl önce bugün diye Habertürk'ün ilk çıktığı günleri hatırlatıyor. Ve diyor ki, ama bazen hülyasına bile dalamadığımız gerçekler hayallerden önce merhaba diyebiliyor. Hakkımızda en hayırlısının olması dileğiyle demiş. Serpil Yılmaz, yine gazetenin başarılı ekonomi yazarlarından, dijital medya tüketici tercihleriyle şekillenecek diyor. Bu süreçte medya endüstrisinde mevcut matbaa dağıtım kanallarında da konsolidasyon bekleyebiliriz. Dijitalleşme sürecinde umarım okurlara tüketici deneyimleri sunan arayüzler geliştirerek, habere yatırım yapılarak medya emekçilerine yeni istihdam yolları açılır diye yazmış. Habertürk'ün sayfalarında dolaşalım. Öteki yazarlar, pek çok fotoğraf var. Veda fotoğrafları çektirmişler. Gazetenin farklı birimleri, bir de gazetenin önünde topluca bütün kadro bir fotoğraf çektirmiş. Tabii bunlar trajik anlar, vedalar. Dün orada nelerin yaşandığını tahmin edebiliyorum. Dediğim gibi benzer ortamlarda zaman zaman bulunmuşluğum var. ama tabii hüzünlü vedalar. Umur Talu Paris'ten yazıyor son zamanlarda. Kağıt uçsa da söz ve yazı kalır diyor. Demiş ki Umur Talu, Habertürk'ün yeni ufkuda Türkiye'nin ve iyi ve kötü günde çok önemli bir renk olan gazetenin başarılarıyla kağıdın, gazetecilerin, işini kaybedenlerin acısı ve hüznü içinden insanoğlunun yeni mecrası ve macerasına daha yoğun bir yolculuk muhtemelen. Öyle olmalı. Çünkü insanların, ülkenin ve hakikatin özgür, çok sesli bir yolculuğa hep ihtiyacı var. Bu da böyle bir sorumluluk demiş. Serdar Turgut Washington'dan yazıyor. Yayın yönetmeniyle romantik yazışmam diyor. Selçuk Tepeli'nin gazetede gerçekten yamyamlık yapıp yapmadığını bilmiyorum ama gözleri biraz sonra yiyeceği kadına iştahla bakan Hannibal Lecter gibi kısık ve tuhaftır diye enteresan yazışmalarını yazmış. Nagihan Alçı, yolumuz açık olsun diyor. Bundan sonra da aynı emeğin dijitalde devam edeceğini unutmayın lütfen. Dünya değişirken buna en hızlı adapte olan avantgard bir gazete Habertürk. Bizim peşimizden gelen yok olacak, yolculuğumuz bizim peşimizden gelen çok olacak, yolculuğumuz devam ediyor demiş Nagihan Alçı. Oray Yayın, biz nerede yanlış yaptık sorusunun cevabını arıyor yazısında. Habertürk'ün kuruluşunda teknede uçmaz rüzgarda okunur diye mottosu vardı. Belki de yazılı basın hiçbir zaman Habertürk'ün DNA'sında yoktu ve şimdi özüne dönüyor demiş. Az önce de Fatih Altaylı ile konuşurken belki dikkatinizi çekmiştir. Habertürk'ün yayınlanırken değişik bir format, değişik bir gazete boyutu ve değişik bir kağıtla, değişik bir mürekkeple basıldığını, yani basında da yeni bir yenilik getirdiğini de hatırlatmıştık. Onlara değiniyor. Muharrem Sarıkaya, Habertürk'ün Ankara'dan yazan yazarlarından bir dönem Ankara temsilcisiydi sevgili Muharrem. Dijitale mesaj diyor. Habertürk'ü her gün yeniden üreten bu ekip imaj, öfke, nefret, hakaret yerine sadece gerçek haberi üreterek bunu başardı diyor. Dün yeni gazeteciliği yaratan bu ekip yarın da gerçeğin kağıtta değil haberin içeriğinde olduğunu kanıtlayacaktır. Dünü yarının teminatıdır demiş. Nihal Bengisu Karaca 9 yılın ardından yazmış o da. Diyor ki inşallah daha iyi olur diyelim. İnşallah Elveda Dünya Merhaba Kainat dizelerinde olduğu gibi olur. İnşallah bu kayıp daha büyük ve kuşatıcı bir düzleme geçişin sancısıdır. Umut edelim öyle olsun demiş. Soli Özel gazetenin uzun süre dış haberler müdürlüğünü yaptı. Soli Özel Hoca da veda ve teşekkür başlığıyla yazmış. Diyor ki Türkiye'nin dış politikası ve sarsıcı bir hızla yeniden şekillenen dünya düzeni hakkında söylenecek sözler tükenmek bir yana aslında yeni başlıyor. İçe çok fazla dönen bir Türkiye'nin kendisine zarar vereceğini düşündüğümden dışarıda olup bitenlere dikkat çekmeye çalıştım. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin ancak dış dünyayı doğru ve hayalcilikten uzak şekilde değerlendirerek, kendi gücünün boyutlarını doğru anlayarak yeni düzende kendisine yarar sağlayacak potansiyeline uygun bir yer bulacağı kanaatindeyim demiş. Az önce canlı yayında konuğumuz olan Fatih Altaylı da en güzel rüyaydı başlığıyla yazmış. Diyor ki bugün veda yazısı yazacaksın dediler. Alışkınım yazarım dedim. Arkamda bıraktığım 36 gazetecilik yılında pek çok veda yazısı yazdım. Yazdığım gazetelerin sayısını unuttum neredeyse. Cumhuriyet, Söz, Gelişim, Güneş, Günaydın, Hürriyet, Sabah, Habertürk. Anlayacağınız pek öyle duygusal olacak bir durumum yok. Ama yine de bir miktar duygusallık oluyor haliyle demiş. Ve sonunda şöyle diyor yazısının. Diyor ki meslek hayatımın en keyifli deneyimiydi. Çalıştığım en harika ekiple çalıştım. Tek tek hepsine teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlıkları, yoldaşlıkları ve güvenleri için. Bu gazete sizin yüzünüzden değil, size rağmen kapanıyor. Siz Türkiye'nin en iyi gazetecilerisiniz. İyi ki vardınız, iyi ki var olmaya devam edeceksiniz. Tanıdığım en iyi ve en evrensel patronla bu rüyayı gerçekleştirdik diyor. Turgay Ciner'e bir övgü var burada. Merak etmeyin, yarından sonra Habertürk internet sitesinde ve Habertürk televizyonunda da sizlerle olacağım. Ama emin olun o kağıdın hışırtısını, mürekkebin o kokusunu çok özleyeceğim. Siz de özleyin, olur mu demiş Fatih Altaylı. Fatih Altaylı'nın bu sözlerini okurken benim de boğazıma bir şey düğümlendi. O kağıdın hışırtısı, o mürekkebin kokusu öyle bir özlemdir ki, öyle bir tutkudur ki bizim gibi yazılı basından başlamış insanlar için. Ben de Fatih Altaylı ile aynı gazetede çalışarak başladım bu mesleğe. Kağıdın, mürekkebin kokusu, o hışırtısı tarif edilemez bir şeydir. Dijital mijital tabii ki bu gerçekleri, bu gereklilikleri inkar edecek durumda değiliz. Biz de dijital dünyaya kendimizi mutlaka bir şekilde adapte etmemiz lazım. Ama kağıdın ışırtısı ve mürekkebin kokusundan da vazgeçmeye direnen bir neslin temsilcisi olarak sevgili Fatih'e de katılmamak mümkün değil diyorum. Habertürk'e bir kez daha bundan sonraki yaşamında Habertürk personeline, Habertürk ailesine başarılar diliyoruz. Dileyelim dediğimiz gibi tekrardan kağıt üzerinde bir gün görelim onları. Ama dijital ortamda da işte televizyonda da Habertürk'ün yazarlarını, çizerlerini, gazetecilerini ve gazeteciliğini izlemeye devam etmek umuduyla diyelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne de bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Umuda Yolculuk Sorunları başlığıyla bir diyerek bir dizi halinde yazmaya başlamış Emre Kongar. Bugünkü gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde Orhan Bursalı İnce Cumhuriyet Halk Partisi'ni %30'a çıkarır mı diyor. Seçim analizi yaptığı yazıların beşincisinde bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sözcü Gazetesi'ne bakıyoruz. Sözcü Gazetesi'nde bugün Soner Yalçın enteresan bir yazı yazmış. Algı uyuşturur diyor bugünkü yazısında. Soner Yalçın'ın köşesine gidiyorum. Ve diyor ki kafada yenilmek başlıklı yazısında. Biz gazeteciyiz. Anadolu Ajansı'nın düne kadar seçimleri nasıl takip ettiğini biliyoruz. Sonuçları asla sandık başında almadığını biliyoruz. Dün tek kaynağı ile ilçe seçim kurulu, dün tek kaynağı ilçe seçim kurullarıydı. Sonuçlar ilçe seçim kurullarından muhabirler aracılığıyla alınır ve önce il bazında sonra ülke geneli olarak birleştirilirdi. Sistem böyle işlerdi. Saatler sürerdi. Yani 24 Haziran'da yaşadığımız gibi Anadolu Ajansı sonuçları Yüksek Seçim Kurulu'yla sonuçlarıyla önünde gidemezdi. Şimdi ne değişti? Personel sayısında binlerce artış mı oldu? Hayır, aksine Anadolu Ajansı yıllardır seçim takip eden kimi gazetecilerine o gece izin verdi, çalıştırmadı. Amaçları Anadolu Ajansı'nda o gece yaşananların öğrenilmemesi miydi diye soruyor. AA yönetimi kimi tanıklıklardan mı çekindi? Kimi okuyucular bu seçim öncesi Yüksek Seçim Kurulu'nda da büyük personel değişimi olduğunu belirtiyor. Bakın ısrar ediyorum, bir sır var bu işin içinde diyor. Bir takım soru işaretlerini ortaya atıyor Soner Yalçın bugünkü Sözcü Gazetesi'nde. Hürriyet Gazetesi'ne bakıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nde Ahmet Hakan, paşa keyfin bilir Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam edersen %22'yi aşamayacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? Tepkisini işitmeye devam edeceksin. AK Parti oy kaybetse bile kazanacak. Her seçim gecesi yine yeniden ağlayacaksın. Yılgınlığın, umutsuzluğun, karamsarlığın hiç bitmeyecek. Çekip gideceğim buralardan deyip duracaksın. Oylar çalındı demekten başka sığınacak bir liman bulamayacaksın. Bir milim ileri gidemeyeceksin. Bu devran hep böyle sürüp gidecek. Bunca yalın gerçeklere rağmen sana ne kardeşim bizim partimizden? Biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok memnunuz. Onunla yola devam edeceğiz diyorsan sana söyleyeceğim tek şey budur. Paşa keyfin bilir Cumhuriyet Halk Partisi demiş. Ve Muharrem İnce neden sonuna kadar haklı diye bir yazı yazmış. İşte ona yöneltilen eleştirileri filan sıralıyor. Sonunda da diyor ki ne yapsın Muharrem İnce? Ben görevimi yaptım. %30 oy aldım. Partiyi %22 oy alan ekibe bırakarak Yalova'daki köyüme çekilip emeklilik hayatı yaşayacağım filan mı desin? Kemal Kılıçdaroğlu ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ettiği müddetçe Muharrem İnce ortada bir şey olduğunu hatırlatmaya devam etmek zorunda demiş. Bugünkü yazısında Ahmet Hakan. Kanat Atkaya Ah Leyla Ah Eylül diye bir yazı yazmış bugünkü köşesinde. Kur etkisi enflasyonda paniği artırıyor diyor Erdal Sağlam bugünkü köşesinde. Sedat Ergin 24 Haziran analizine 8. yazısında devam ediyor. Erdoğan İstanbul'da referandumun revanşını aldı ancak diye bir not düşmüş. Abdülkadir Selvi, Muharrem İnce cephesinde ne oluyor sorusunun cevabını aramış. Muharrem İnce cephesinde neler olduğunu irdelemeye çalışmış. Diyor ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yakaladığı rüzgarla bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı koltuğuna oturmak istiyor. İnce'ye Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında perde arkasında Profesör Doktor Ali Alp ve eski Yalova Valisi Doçent Doktor Yusuf Erbay'ın öncülük ettiği bir grup akademisyen destek sağlıyordu. Bu isimler daha önce Erkan Mumcu ve Mehmet Ağar'a da katkı sağlamışlardı. Lider hazırlama gibi bir misyonları olduğu konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mücadelesi sırasında İnce'ye danışmanlık hizmeti verirler mi, orası belli değil. 24 Haziran seçimleriyle milletvekilleri arasında gücü azalsa da İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gücü var. En büyük gücü ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yakaladığı başarı. CHP'de ayrıca Kılıçdaroğlu'na karşı olan başka ekipler var demiş Abdülkadir Selvi. Son kurultayda 1090 imza ile aday gösterdiği halde Kılıçdaroğlu'na 790 oy çıkmış. İnce 447 oy almıştı. Kılıçdaroğlu karşıtları henüz İnce'nin etrafında toplanmış ve güç birliği sağlamış değiller. Muhalifleri dikkate almak gerekiyor. CHP'deki düğümü delegeler çözecek diye de bir başlık, bir yazı yazmış bugün Abdülkadir Selvi. Sabah gazetesine bakalım. İnce bu kıyamı unutmasın, Gül de bu sorumu diyor Salih Tuna, Sabah gazetesinin yazarlarından. Her şeyden evvel güven vermek zorundasın. Bunun için de çok şey yapman gerekmiyor. Olduğun gibi görünüp göründüğün gibi olman yeterli. Erdoğan'a millet böyle inandı. O da Allah'a var, kendisine inananları hiçbir zaman yanıltmadı. Patates, soğan fiyatları tavan yapsa da, dolar falan yükselse de millet bilir ki elinden geleni yapmış, geceli gündüzlü çalışmıştır diyor. İnandırıcılığını yitirdin mi hazır cevaplık, laf azanlık işe yaramaz. Kılıçdaroğlu gibi meydanlarda onu bunu bedava yapacağım desen de kimsenin gıllarında olmaz. Bir de mümkünse boşa kostaklanma, gerçekçi ol. Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olsaydı %30'u görürdü. Cumhurbaşkanı adayı olsaydı %30'u görürdü. Seçim sonuçlarını neredeyse virgülüne kadar tahmin eden ORC'nin seçim sonrası yaptığı ilk ankette bunun kanıtıydı diyor. Sonra söz konusu yazımda diyor, bir yazı yazdığını hatırlatıyor. Yazık ki dinlemedin. Şiiri birden bırakmasaydın, Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin, senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça demezdin. Nefsini o mastürbasyonlu şiirlerinde köreltirdin. Aynı şekilde Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e de şerefsiz oldu, şerefsiz demezdin. Adamın ölmüş babasından ne istiyorsun? Ayıp, gerçekten ayıp diye bir yazı yazmış Salih Tuna, Muharrem İnce'ye eleştiri babında. Star gazetesine bakıyoruz. Şimdi kafanızı duvarlara vurun diyor Cumhuriyet Halk Partililere hitaben Ahmet Kekeç. Muharrem İnce meselesine de değiniyor. Demiş ki Muharrem İnce cuma namazında kendi parasıyla Ramazan ayında bira içiyor. Efendim Muharrem İnce açıklama yapıyor. O bira değil, enerji içeceğiydi. Ayrıca bu benim özel hayatım, kimseyi ilgilendirmez. Orak çekiçli amblemin önünde poz vermiş. Umre yapıyor, ihrama bürünmüş. Çapkınlık durumda. İnternet medyasındaki çapkınlık haberlerine eşi Ülke Hanım tepki gösteriyor. Eşim çapkınlık yapıyorsa bu benim sorunumdur. Neyse, o kampanya dönemindeki bütün olayları, tartışmaları hatırlatıyor. Diyor ki Muharrem İnce demeç veriyor. AK Parti %49 alsın, gider tavuk beslerim. Bütün bu karikatür görüntülerin ötesinde bir de çalışan, terleyen, şehir şehir dolaşan, kazanacağına inanmasa da maneviyatını üst düzeyde tutan, yalnız bırakıldığını bildiği halde sarsmadan devam eden inatçı, kararlı bir Muharrem İnce var. Ki CHP tabanında müthiş bir sempati oluşturmuş durumda. Kılıçdaroğlu bu İnce'den korksun, geliyor diye bir öngörüde bulunmuş bugün Ahmet Kekeç, Star Gazetesi yazarı. Yeni Şafak'a bakalım. Kemal Öztürk Bakanlar Kurulu kulisini araştırmış. Bakanlar Kurulu'nda kimlerin yer alabileceği meselesini araştırmış. Belediye başkanları ve milletvekilleri farklı kesimlerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte bakanlık kulisi yapıyorlarmış. Ona değinen bir yazısı var. Bir de bakalım iktidarın yeni dönemdeki önceliği başlığıyla yazmış Rahim Erde Türkiye Gazetesi'nde. Diyor ki AK Parti iktidarı 3 Kasım 2002-8 Temmuz 2018 arasında büyük işlere imza attı. Bunlar asra bedel hizmetlerdir diyor. Ancak buna rağmen eğitim, kültür ve manevi kalkınma sahasında da maddi kalkınmalara eş ve hatta onlardan fersah fersah yüksek hizmetler yapılamazsa bugüne kadar yapılanlar sadece maddi alanda kalmış olur diye bir tespitte bulunmuş. Bugünlük bu kadar. Köşe yazısına vakit kaldı ve yarın sabah 7'de buluşmayı diliyoruz. Bugünkü müziği Habertürk'ün, sevgili Habertürk'ün çalışanları, meslektaşlarımıza adayalım. Vedaları çok iyi anlatan bir parçayla bugün de nokta koyalım söze. Ferhat Göçer'in o ünlü parçası Nefes filmine de müzik olmuştu, tema müziği olmuştu. Götür beni gittiğin yere.
Aşkındır beni yaşatan, beni hayata bağlayan. Aşkındır beni yaşatan, beni hayata bağlayan. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere.
Gitmesin mi istiyorsun?
Zaten.
Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu.
Bence senin doğrusu bu. Gerçekten. Bitti.
Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Atma beni ölümlere. Atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere.
Zafer Arapgirliği ile Seyru Sabah sona erdi.